Ayrım 8, Kanlı Yürüyüş, B. Traven, Sayfa 74, 10. Bölüm. Celso'nun Monteryalarda geçirdiği 2 yılın sonuncu günü geldi çattı. Ama hemen yola çıkarsa cengeli yalnız başına yürümesi gerekecekti. Bu yüzden Hukutsin'deki La Feria della Candelaria'ya gidecek büyük bir gruba katılmak için 1-2 gün daha bekledi. Hukutsin'deki Candelaria Panayırı, fırtınalı bir denizde zorlu bir yolculuk yaptıktan sonra Güney Amerika'daki bir limana varan denizcilere verilen ödül gibi Caoba işçileri için de büyük bir ödül sayılırdı. Monteria işçilerinin çoğunluğunun sözleşmeleri Hukutsin'deki Candelaria Panayırı'yla sona ererdi. Eğer paralarını harcamak niyetindeyseler küçük dünyalarında en büyük günahlar olarak sayılan zevkleri tatmaya ya da öğrenmeye gelirlerdi buraya. Ülkenin öteki bölgelerinde bu türden başka panayırlar görmüş biri için Candelaria panayırı sönük ve sıkıcıydı. Ama yüzlerce yerli köylüsü ve tarım işçisi ömürlerinde ilk kez karnavali burada görürlerdi. Küçük köylerine ve tek düze yaşantılarına oranla bu kasabadaki festival onların gözünde dünyanın en güzel, en büyük, en neşeli ve en lüks panayırı olurdu. Yaşamlarının dönüm noktası olan bu panayıra varıncaya dek iş sözleşmelerini yaptıkları andan başlayarak sanki başka bir gezegenle çarpışır çarpışmaz dünyadan kopan küçücük bir toprak parçası kadar kendilerine uzak gelen bir yerde çalışıp durmuşlardır. Tabii sonuç olarak sözleşmesi biten işçi cengelin içinde yola koyulunca Candelaria panayırı gittikçe güzelleşerek gözünde tütmeye başlar. Cengelde geçirdikleri günler ve geceler boyunca gördükleri düşler, hayaller ya da akıllarından geçen tüm düşünceler hep bu Candelaria panayırıyla ilgilidir. Parlak renkli bir sarate ya da bir battaniye almak, körkütük sarhoş olmak, kumar oynamak, karpaların içindeki dansözleri ve palyaçoları seyretmek, orospu bile olsa güzel bir kızı kollarının arasına almak, kilisedeki tütsülerin ve mumların kokusunu içine çekmek, bir başka delikanlıyla kavga etmek, barlarda oturan kızları ya da kadınları görmek, sokaklardaki çıplak ayaklı yerli çalgıcıları dinlemek ya da hiçbir şey yapmadan korrido şarkıcılarının o büyüleyici ezgilerini saatlerce dinleyerek olduğu yerde durup kalmak. İşte bunun gibi panayırda yapılacak yüzlerce güzel şey vardı. Cengelde o ağır işleri yaparak geçirdikleri uzun aylar boyunca kafalarına öyle istekler üşüşür ki bunların hepsini doyurmak sonsuza dek yaşansa bile olanaksızdır. Şubat ayının ilk haftasında yapılan Candelaria panayırı yaklaştıkça cengeldeki işçiler de yerlerinde duramaz olmuşlardı. Dileklerinin gerçekleşmesi yakındı artık. Tıpkı uzun süre denizde kaldıktan sonra barlarda, genel evlerde ve kötü dans salonlarında denizcilerin yaptıkları gibi Caoba işçileri de uzun yıllar cengelde hapsedildikten sonra Candelaria panayırında öyle hareket ederlerdi. Ve tıpkı yolculukları boyunca dönüşlerinde evleneceklerini, küçük bir köye yerleşip tavuk besleyeceklerini düşleyip bütün kazançlarını 3 gün 3 gece barlarda, dans salonlarında ve bordellolarda harcayıp sonra da New York'tan Harrisburg'a otobüs bileti alacak paraları bile olmadığından gerisin geri dönen denizciler gibi Monteryalardan eve doğru yola çıkan birçok işçi bir haftalık eğlenceden sonra Enganchador'un ardından koşup yeniden işe alınmaları için yalvarırlardı. Aç bir kertenkele gibi panayırdaki barları dolaşan Enganchador yeni bir iş sözleşmesi karşılığında 50 peso avans vermeyi bile kabul ederdi. Kuşkusuz bu kolay kazanılan 50 pezonun o gece harcanıp bitmesinden bir hafta sonra işçi kendisine gelir, bir eşek olduğunu kabullenip Monteria'ya döner ve cengelde çalışmaya başlayınca da 2 yıl sonra yine Candelaria panayırında geçireceği güzel günlerin düşünü kurmaya başlar. Celso bu kadar kolay yakalanmayacaktı. Türlü zevkleriyle Candelaria panayırı ona bütün hayallerinin gerçekleşeceği bir cennet gibi gelmiyordu. Hiçbir Enganchador, hatta en kurnaz çakal bile onu oltaya düşürmek için panayırı bir yem olarak kullanamazdı. Monteryalara işçi bulan ilk işçi simsarlarının sözleşmenin bitim tarihlerini Candelaria panayırına göre seçmeleri çok akıllıca bir işti. Neyse ki Celso dünyadaki kötülükler konusunda hiçbir şey bilmeyen cahil bir köylü değildi artık. Kahve çiftliklerinde çalıştığı Soconusco bölgesindeki küçük kasabalarda bu tür panayırlar görmüştü. Çamuğla'daki San Juan panayırına çok gitmişti. Birçok kez de Hovel ve Balun Canan panayırlarında bulunmuştu. Ona göre Candelaria panayırı Monteria'da geçirdiği iki uzun yılı ya da cengelde bunca zaman köle olarak çalışmasını nedenlerini unutturacak kadar güzel bir panayır değildi. Cengelde birçok işçi çektikleri bu sıkıntıları ve acıları panayırda nasıl çıkartacaklarını düşlerken Celso'nun aklı fikri alacağı kızın yardımıyla dünyaya gelecek 15 çocuğundaydı. Geceleri petatesinin üstüne kendini ölü gibi attığı 2 yıl boyunca kızın istekli ama ne düşündüğünü hiç belirtmeyen bakışlarıyla kızın babasının soğuk ama içten ağırbaşlılığı Celso'nun tüm düşüncelerini doldurmuştu. Kafasında bunlar varken panayır ona bakılması bir süre güzel olan ama gece olunca sönen ve sonunda bütün öteki çöplerle birlikte atılıp giden parlak renkli bir balon gibi geliyordu. 11. Bölüm. Çalıştığı takımın yöneticisi birkaç gün önce Monteria'nın müdürüne Celso'nun büyük bir olasılıkla dönmeyeceğini söylemişti. Monteria Celso gibi güçlü ve yetenekli bir işçiyi yitiremezdi. Bu yüzden müdür aynı grupta giden biriyle Hukutsin'deki panayırda adam toplamakta olan Don Gabriel'e bir mektup gönderdi. Mektupta müdürün gerek duyduğu adamlara ilişkin bir takım buyruklar vardı. Celso ile ilgili olarak da şöyle yazmıştı. Bir şey daha var Don Gabriel. Celso diye biri bir çamuğla delikanlısı bütün parasını aldı. Onun bir daha geri dönmeme niyetinde olmasından kuşkulanıyorum. Onsuz yapamayız. Öyle iyi balta kullanıyor ki onu yitirmeyi göze alamayız. Her zamanki komisyonun üstüne bu delikanlı için sana 50 peso vereceğim. Bu muchacho mektubu gönderdiğim grupla birlikte Hukutsin'den geçecek. Sanırım onu orada kolaylıkla kıstırırsın. Fazladan 50 peso için Don Gabriel bir cesedi mezarından çıkarır, canlandırır ve işe alırdı. Canlı bir işçiyi yakalamak işten bile değildi onun için. Hele bu bir yerli olursa. Yerlinin ölmekte olan anasını görmek niyetinde olması, evlenmek istemesi ya da yaşlı babasının çiftliğini kurtarmak için geri dönmekte olması Don Gabriel'in umurunda bile değildi. Askerliğini yapması için belirli bir tarihte şu ya da bu birlikte hazır bulunulmasını emreden bir hükümet kadar düşünüyordu o da bu işçileri. Bu gencin anasına bakmak zorunda olması ya da geleceğini güvence altına almak için kendine bir meslek edinmeye çalışmakta olması, hükümeti ancak delikanlının yaptığı işi bırakması ülke için önemli bir etki yaratacaksa ilgilendirir. Ama eğer bir hükümet askere aldığı adamın yazgısıyla kendi bencil açısından ilgilense bile Don Gabriel'in böyle bir niyeti yoktu. Tıpkı satmayı düşündüğü bir öküze üstünde yaşadığı çayırdan ya da çevresindeki ineklerden ayrılmak isteyip istemeyeceğini sormadığı gibi. Celso'nun kendine göre bir yaşamı olması ve kendi tasarılarına göre bu yaşamı sürdürmek istemesi ne yazık ki Don Gabriel'in göz önünde bulunduramayacağı şeylerdi. Bu onun kazancını azaltırdı. Celso'nun yaşlı anasına, karısına ya da çocuklarına bakması mı gerekliydi? Onun yani Don Gabriel'in haberi yoktu ki bundan. Herkes anasına, karısına ve çocuklarına bakmalıydı elbette. Ama Don Gabriel'in de anası, karısı ve kayınvalidesi vardı. İşte bu yüzden ötekilere, hele özellikle gereğince uygarlaşmamış olan yerlilere acıyıp duygularını gösteremezdi. Hem onlar bir Ladino'nun kendilerine böyle davranmasını hak etmiyorlardı. Önce benim karım, çocuklarım, anam, sonra kardeşim ve arkadaşlarım var. Ötekiler eğer ben geriye bir şey bırakırsam onlar için savaşabilirler. Ne de olsa geleceği yani kendi geleceğimi düşünmem gerekir. Kişinin geleceğini düşünmesi iyi bir yurttaşın ve Hristiyanın yapabileceği en doğru şeydir. Üstelik bu Bolşeviklerin bile kabullendiği bir tavırdır. Önce ve her şeyden önce kişi kendi çıkarını düşünürse devletin çıkarını da düşünmüş olur. Celso'nun evliliğinden ve 15 çocuk sahibi olma tutkusundan Don Gabriel hiçbir kazanç çıkartamazdı. Zaten o bir işçi simsarı. Yaşamını engan çadorluk yaparak kazanan biri olsaydı da başka türlü davranmayacak, Celso'ya olan duygularında bir değişiklik olmayacaktı. Bir yerli, konuşan ve gülebilen bir hayvan. Ama yine de bir hayvan. Monteria'dan gelen mektup, Hukutsi'de vardığı gün Don Gabriel'in adamları, Monteria'lardan panayırı gezmek için gelen işçiler arasında Celso'yu hemen buldular. Ve o dakikadan başlayarak bir anda olsun ondan ayırmadılar gözlerini. Celso'nun içki içmemesi onları büyük düş kırıklığına uğrattı. Kurbanı sarhoş etmek ve bu sarhoşluğu sırasında onu yakalamak en kolay, bu yüzden en çok kullanılan numaralardan biriydi. Celso arada sırada bir bardak Komiteko içmeye karşı değildi. Gel gelelim yalnızca istediği zaman içecek kadar irade sahibiydi de. Özellikle de içki kendisine bedava ikram edildiğinde ve bunun sonunda başına bela açılacağını sezdiğinde asla içmezdi. Monteria'da geçirdiği 2 yıl arkadaşlarından çakalların ve engan çadorların tuzakları konusunda yeterince bilgi edinmesini sağlamıştı. Çok geçmeden 2 ahmak herifin kendisini adım adım izlediğini fark etti. Bunlar üstlerinde hep ucuz giysiler olan 2 mestiz oydu. Monteria'ların Capatase ya da Cobo diye adılan orta yaşlı gözetimcilerinin seçtikleri tiplerdendi bunlar. Sözleşmenin uzatılmasında aracı olarak kullanılırlardı. Simsarın ya da çakalın yerine onların öne sürdükleri fikirleri, kavgaları, bıçaklamaları ya da bu gibi şeyleri yerine getirirlerdi. Böylelikle yasalar karşısında simsarların elleri temiz kalır, işler çok kızışınca da bu tip adamlar ortadan kaldırılırdı. Simsarlar onları destekler ve işlenen suçların izleri ortadan kalktıklarında ya da simsarın kompadreleri yani arkadaşları önemli mevkilere geldiklerinde geri dönerlerdi. Simsar kaoba işçilerine iş bulmayı namuslu bir görev olarak yerine getiren saygıdeğer bir ladino ve gerçek bir caballero idi. Bu iş için özel bir yetkisi olduğundan yasalarca da korunurdu. İşin kirli yönlerini yürütmek namuslu yurttaşlar gibi görünmeye hiç hevesleri olmayan önemsiz kişilerce yapılırdı. Bir aracı için bu kirli işleri yapma yoluyla elde edilecek gelir, kendi başlarına eşkıyalık etmelerinden elde edecekleri gelirden çok daha güvenliydi. Üstelik bir simsarın kuklaları olduklarından himayeleri ve korunmaları da kendiliğinden sağlanmış olurdu. Tıpkı nüfuzlu politikacıların destekledikleri gangsterler gibi. Celso çevresinden dönen bu 2 kişiyi fark eder fark etmez gönderildiğine emin oldu, mektubun içinde neler yazıldığını kestirdi. O andan sonra bir simsarın belirli bir adamı oltaya çekmek için atabileceği her türlü yemin karşısına çıkacağına emindi. Korkması gerekmeyen tek bir şey vardı. O da bir cinayete kurban gitmesiydi. Kimse kendisini öldürmezdi. Çünkü kimse, hatta her yerlinin bildiği gibi, cehennemde yanmaları için yalnızca önemli beyaz insanları seçen şeytan bile ölü bir yerliyle ilgilenmezdi. Celso korkuyordu. Onun bu korkusu önüne kurulan tuzakları bilen ama aynı zamanda ne yaparsa yapsın bunlardan kaçmayı beceremeyen bir insanın korkusuydu. Ardındakileri atlatmak için türlü türlü planlar yapmaya başladı. Önce parayı kızın babasına göndermeyi ve Monteria'lara giderken yolda kaçmayı düşündü. Ama düşündükçe bu planın nedenli yararsız olduğunu anladı. Hukutsin'de parayı teslim edebilecek kadar güvenebileceği kimse yoktu. İşte Kolkot'tan ya da komşu köylerden kimseye rastlamamıştı. Doğal olarak bütün yerliler gibi onun da aklına parayı postayla göndermek gelmiyordu. Çünkü o zaman da 1001 güçlükle kazandığı bu parayı bir ladinoya, posta memuruna vermek zorunda kalacaktı. Parasını bir ladinoya teslim etmeyecek kadar dikkatliydi o. Hele ladino bir devlet memuruysa bu güvensizlik 2 katına çıkıyordu. Kuşkusuz kimse onu zorla Monteria'ya sürükleyemezdi. Önce bir sözleşme yapmaları gerekliydi. Sözleşme yapıldıktan sonra da kaçması pek yararlı olmazdı. Şirket sözleşmenin geçerliliğini sağlamak için hükümete tam 20 peso vergi ödüyordu. Karşılığında da polis kaçan işçiyi yakalıyor ve geri getiriyordu. Simsar'ın nasıl davranacağını, hangi tuzakları kuracağını bilseydi mutlaka Selso bunlara karşı bir plan hazırlardı. İşin kötüsü ardına takılan bu adamların hangi Simsar'ın adamları olduğunu bile bilmiyordu. Yaptıkları bu işin karşılığında adamlar 3, kimi özel durumlarda ise 5 peso alırlardı. Bu parayı kazanabilmek için peşlerine düştükleri adam geçerli bir sözleşmeyle işe bağlanıncaya dek ardını bırakmazlardı. Bir süre ardındakilere 5'er peso verip onlarla anlaşmayı düşündü. Ama arkadaşlarının deneyleri ona bu adamlara 5'er peso ödese bile bunların Simsar için çalışmaya devam edeceklerini, çünkü Simsar'dan da alacakları 5'er pezoyla kazançlarını 10'ar pezoya çıkaracaklarını öğrenmişti. Onlara ne önerirse önersin parasını alacaklar ve yine de ona ihanet edeceklerdi. Çünkü her durumda Selso'dan alacakları paranın yanı sıra 5 peso da Simsar'dan alacaklardı. Simsar yaptıkları iş için onlara 2'şer peso bile verse ihanet edeceklerdi Selso'ya. Simsar onların sürekli müşterisiydi, Selso ise değildi. İşte bu yüzden Simsar'a bağlı kalmaları çok doğaldı. Kimi yerlerde ve kimi zamanlar en alçak insanlar bile sözlerine bağlı kalırlar. Bu geçici ve bir takım özel koşullar altında olsa bile. Selso Hukutsin'le 3 gün kalmayı düşünmüştü. Öncelikle dinlenmek ve cengelde yürürken aldığı yaralarını iyileştirmek istiyordu. Sonra Corrido şarkıcılarını dinlemek, kiliseye gidip Monteryalardan sağ salim dönmesini sağladığı için Meryem'e bir mum yakmak, anası, sevgilisi, sevgilisinin babası ve kendi babası için armağanlar almak istiyordu. Evinden ayrı kaldığı 2 yıl boyunca ailesine hiçbir haber göndermemiş ve onlardan da hiçbir haber almamıştı. Okuma yazması yoktu zaten. Bütün eğitimi annesinden doğru dürüst istavros çıkarmasını, bir takım kutsal resimler karşısında diz çöküp dua etmesini öğrenmekle başlamış ve bitmişti. Bütün bunların neden yapıldığını bilmiyordu ve annesi de bunu kendisine açıklayamamıştı. Çünkü o da bütün bunları kendisine hiçbir açıklama yapılmaksızın annesinden öğrenmişti. Önemli olan ayindi, ruh değil. Eve kısa bir haber göndermek için olanca iyi niyetiyle davransaydı bile kimse ona yardım edemezdi. Çünkü işçi arkadaşlarından hiçbiri yazı yazmasını bilmiyordu. Kendisi de içinde olmak üzere hiçbiri bir mektupta neler denileceğini bile bilmiyorlardı. Cengelde geçirdikleri uzun aylar boyunca durmadan çalışırlarken yaşamla olan bütün bağları öyle bir düzeye düşüyordu ki yan yana çalıştıkları öküzlerden ve eşeklerden onları yalnızca görünüşleri ayırıyordu. İhtiyaçları yalnızca yemek, uyumak ve kuşkusuz günde 2 ton temizlenmiş koaba üretmekle sınırlanmıştı. Kamçılanmaktan ya da daha kötüsü geceleri asılmaktan sakınmak ve güzel ağaçlar bulmaktan öte hiçbir düşünceleri yoktu. Mektup yazmak Güney Kutbu'nu keşfetmek kadar onlardan uzak bir şeydi. Selso kendisini izleyen adamları fark edince Hukutsin'de birkaç gün kalma kararından caydı. Panayır'daki kalabalığın içinde birkaç ani hareket yaparak onları atlatmaya, gece yola koyulmaya ve Teultepec'e varmaya karar verdi. Buraya varmak için geçeceği yüksek geçit Sibakya'dan geçen yoldan çok daha kötüydü. Ardındakiler onun Sibakya'dan geçen daha düz ve kolay yolu seçeceğini kestireceklerdi kuşkusuz. Atlatıldıklarını anlar anlamaz onu bu yoldan izleyeceklerinden emindi Selso. Kendisini bekleyen bütün zorlukları göz önüne alan Selso'yu gece yarısı kimsenin beklemediği bir anda yola çıkmak, ardındakilerden kurtulmak için biricik çıkar yol gibi geldi. Eğer Hukutsin'de bir gün daha fazla kalırsa onların kurnazlıkları karşısında yenik düşebilirdi. Tek bir kişi üzerine fazla zaman harcayamazlardı. Simsarlarca mimlenmiş daha bir sürü adam vardı. Selso için alacakları 3 ya da taş çatlasa 5 peso onlar için hiçbir şeydi. Öbür kurbanları elde etmek için Selso işini çabucak bitirmeleri gerekti. Hemen yola çıkmayı düşündüğü zaman Selso salt sezgi yardımıyla tek şansının o anda olduğunu anlamıştı. Çıkını olmasaydı kaşla göz arasında kaçması daha da kolaylaşırdı. Hızlı yolculuk etmek için eşya her zaman bir engeldir. Ama kasabaya gelip çekini bozdurduktan sonra aldığı paranın yanı sıra bu dünyada sahip olduğu her şey çıkınının içindeydi. Kabilesinden birkaç genç yerli ile birlikte bir evin genişçe çatısının altına sığınmışlardı. Ötekiler yürüyüşe çıktıklarında geriye mutlaka biri kalıyor ve arkadaşlarının çıkınlarına göz kulak oluyordu. Senso'nun peşindeki iki adam onun çıkınını kendisinden çok daha iyi koruyorlardı. Yola çıkmış bir yerlinin çıkınını bırakamayacağını çok iyi biliyorlardı. Çünkü bu çıkının içinde uzun bir yürüyüş boyunca ihtiyacı olabilecek her şeyi vardı. Üstünde uyuyacağı petatesi, yün battaniyesi, sivrisineklerden korunmak için kullandığı cibinliği, ateş yakmak için kullandığı çıraları, yolun çakıl taşlarıyla dolu olan kısmında kullandığı huareçeleri. O bölgelerde normal kibritler hiçbir işe yaramadığından çıkınında bir parça çelik çakmak taşı ve kavun yanı sıra tütün yaprakları, güneşte kurutulmuş et, ezilmiş fasulye, çörek, tuz ve içinde önemli miktarda vitamin bulunduğu için yeşil sebze yaprakları taşıyordu. Çıkını ve maçetesi olmadan yürüyüşe çıkan bir yerli, yanında su dolu bir matarası olmadan Mojave çölünü geçmeye çabalayan bir beyaz kadar çaresizdir. Aslında Senso'nun peşindeki tazıları fark etmesine elindeki çıkın neden olmuştu. Kasabaya geldiğinden çok kısa bir süre sonra iki adam gözüne çarpmış ve onların kendisini gözlediklerini sezmişti. Tütün yaprağı almak için çıkınını açtığında tesadüfen iki adamın birbirleriyle çabuk çabuk konuştuklarını ve sanki mimlemek istermişçesine çıkınını gösterdiklerini fark etmişti. Bir an için Senso adamların kendisini soymak niyetinde olduklarını düşünmüştü. Ama bir yerli çıkınının mesleği zoların hiçbir işine yaramayacağını hemen anımsamıştı. Çıkını ya da içindekileri kimseye satamazlardı. Bir yerli için çıkını ne denli önemliyse yerde olmayan herhangi biri için de o denli önemsizdi. Senso çıkınının hiçbir önemi olmadığını ve bir yerliden başka kimsenin ona iki real bile vermeyeceğini çok iyi biliyordu.
8. ayrımın sonu. Sayfa 84.